Şah İsmail Hatayi, Gülağ Öz, 4. kaset 2. yüz, sayfa 129. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra 19 Mart 1914 günü ordu Edirne'den yola dualar eşliğinde çıkmıştır. 29 Mart 1514'te ordusuyla İstanbul'a gelen Yavuz burada divanı toplayıp onlara Şah İsmail'in zulmünden bahsederek artık savaşın kaçınılmaz olduğu yönünde konuşma yapmıştır. Bu konuşmaya Selimnamelerde işaret edilmektedir. Celalzade'ye göre Selim'in konuşması şöyledir. İran 7. 8. yüzyıldan bu yana bir İslam memleketidir. Pek çok abide yapılmış ve hutbe okunmuştur. Fakat son zamanda Erdebili neslinden Şeyh Haydaroğlu Şah İsmail çıkıp ecdadının yolundan ayrılmıştır. Anadolu'da bazı gruplarla birleşerek kötü yola sapmıştır. Sahabeye küfür ve lanet eden bir mezhebi yaymaya çalışırlar. Ben Trabzon'dayken onlara yakın olduğumdan onların durumlarını bilirim. Eğer zaman el verirse yeryüzünden İslam dinini kaldırıp Müslümanları yok ederler. Dini terk edip küfürden daha sapık bir yola giderler. Onların yolları küfürden daha beterdir. Pişman olup tövbe etmezler ise kafirlerden daha şiddetli ve daha şerlidirler. Buna göre bizim ilk savaşımız bunlardır. Celalzade 1990 ve 118A 122A. Şükrî'ye göre Selim'in konuşması şöyledir. Allah böyle haşmet ve askeri belki bir padişaha daha vermedi. Ama bu nimeti bana verdi. Bugün biz İslam'ın serhaddiyiz. Bundan dolayı İslam için çarpışmamız lazımdır. Esas demek isterim ki Erdebil şehrinden biri çıktı, dünyayı kana boyadı. Evliya neslindendir diye halk ona bağlandı. Başına taç aldı ve alemi kendine mürit kıldı. Şimdi Anadolu'da pek çok müridi vardır. Ta Hindistan'a kadar doğu onundur. Adı Şah İsmail'dir. Hazreti Peygamber'in dinine manidir. Dinin aslından hiçbir şey koymamıştır. İşleri zulümdür. Başlarına lale gibi taç giyerler. Onlar şimdi dinin düşmanıdırlar ve benim gayem de onlarla savaştır. Şükrî 5, 62B, 68B. Kemal Paşazade de bu konuda özetle şöyle söyler. Edirne'den göçlükten 10 gün deyince sonra İstanbul'a gelip Fil Çayırı diye bilinen yere kondu. Çadırlarla ol sahra dolup yeşil çimenler üzerinde ak çadırlar, çiçekleri açılmış ağaçlara döndü. Orada birkaç gün kalındıktan sonra devletin ileri gelen güvenilir ehli sünnet yolunda takva sahibi ilim adamları divana davet edilip Kızılbaş taifesiyle olacak harp konusu tartışılıp dini konuda fikir istendi. Onlar da kendi aralarında konuşup tartışıp şu doğru görüşü içeren fetvayı verdiler. Her kim ki o sapığa ve saptırana uyarsa ve onun izin verdiği işleri yaparsa kanını akıtmak helaldir. Hepsini birbirinden ayırıp mallarını yağmalamak lazımdır. Bunlarla harp etmek kafirlerle harpten daha önemli ve mühimdir ve daha öncelik taşımaktadır. Yardımcıları, çalışmaları ve gayretleri fesattır. Her ne diyarda ve ülkede bunlardan kimse varsa fırsat vermeyip öldürmek gerekir. Ayet ve hadis hükmüyle amel edip yeryüzünü onların sapıklıklarının pisliğinden temizlemek gerekir. Kemal Paşazade, Defter 9 ve 127A. Aynı dili konuşan ve aynı millete mensup halkın savaşmasının zorluğunu göz önüne alan Yavuz, savaşın meşruiyetini Kemal Paşazade ve Nurettin Sarıgürz gibi şahıslardan fetva alarak sağlamaya çalışmıştır. Anadolu Kızılbaşlığı üzerinde Şii Safevi Devleti'nin emellerini bertaraf etmek için Kemal Paşazade'den önce de fetva verildiğini görüyoruz. Tekindağ 1968-49. Kemal Paşazade'de Yavuz Sultan Selim İran seferi açmadan önce bir diğer Müslüman ülkeye karşı sefer açmak hususunda kamuoyunu hazırlamak ve Şii mezhebinin İslam dışı olduğu ve bundan dolayı bu ülkeye savaş açmanın Müslüman bir ülkeyle savaşmak olmayacağını anlatmak için fetva vermiştir. Bu fetvasında Şiilerin öldürülmesinin caiz olduğunu, mallarına ve hanımlarına el konulabileceği ve bu savaşın cihat olacağı ifade edilmiştir. Kemal Paşazade'nin fetvasının Türkçe tercümesi Doçent Doktor M.A. Yekta Saraç'ın Şeyhülislam Kemal Paşazade adlı eserinde yer almaktadır. Saraç 1995-89-91. Kemal Paşazade'nin Safevilerle ilgili bir eseri de Mektubi İbni Kemal adını taşımaktadır. Safevi neslinden bahseden eser Osmanlı'nın Safevi tarikatı hanedanının değerlendirişini göstermesi açısından mühimdir. Saraç 1995-58. Yavuz Sultan Selim'in biri İstanbul'dan diğerleri Erzincan'dan olmak üzere Şah İsmail'e 3 mektup yazıp gönderdiğini Selimnamelerden okumaktayız. Farsça yazılan bu mektupların Osmanlı Türkçesiyle tercüme edilmiş şekli Celalzade'nin Selimnamesinin 131AB ve 133B, 134B, 135AB varakları arasında bulunmaktadır. İstanbul'dan gönderilen mektubun özeti şöyledir. Her iş Allah'ın tasarrufundadır. Sultanlık ve saltanat kuru bir bahanedir. Allah peygamberi vasıtasıyla kullarına iyiye ve kötüyü öğretti. Onların devrinde cihan adalet ve doğrulukla parladı. Ondan sonra halka kendi işlerinden ve isteyerek birini seçip onun eliyle kanunları tatbik ederler. Afat, küfür, bidat ve delaletten her haliyle korunalar. Doğru yoldan ayrılanları kılıçla yola getireler. Böyle olunca sen ki İran'dan çıktın, dindar ve doğru kişileri yoldan çıkartıp ol vilayete müstevli oldun. O ülkeleri harap ettin. Bu konu bize gizli değildir. Sahabeye küfrettiğin ve diğer yaptığın fena işler illerin dilindedir. Alimler küfürde olduğuna ve katline fetva verdiler. Ben de buna binaen Müslümanlara yaptığın zulüm ve işkenceni def etmek için atıma binip senin üzerine yürüdüm. Gafil olmayasın, ben varmadan mülk ve saltanattan vazgeçip ecdadının yolu, yani tarikat yolunu tutup tövbe edip gelip eşiğimi öpesin. Ben de sana ecdadın usulünce bir zaviye veririm. Devletime dua ile meşgul olursun. Senin memleketini de layık olan birine verip padişaha eylerim. Sonra bilmedim, aldandım demek fayda vermez. Sonradan zor olur. Askerimle gelip senin memleketine girmek ve başına odlar yakmak bize düşmüştür. Gelip eşiğim toprağına yüz sürmek sana ve senin gibilere iftihardır. Bir an önce bu dediğimi yap. Yoksa sana mazeretin kabul olunmaz. Eğer delilik yapar askerime karşı gelmeyi kastedersen meydana gelirsin. Allah'ın takdiri neyse o olur. Zulmünü mazlumlar üzerinden kaldırıp namını ve nişanını dünyaya gelmemiş gibi yok ederim. Celalzade 1990 Varaka 131 AB. Yavuz'un ordusu Erzincan'dayken Şah İsmail'in elçisi Bevey Nuker, Şah İsmail'in bir mektubunu bir kutu afyon ile birlikte Yavuz'a sundu. Mektupta özetle Şah İsmail Selim'in neden kendine harp açtığını sebebini bazı bahanelere bağlıyor. Selim'in mektubundaki ifadelerin afyon alan katiplere zıt olabileceğini söylüyor. Timur zamanında olduğu gibi düşmanlık yapılmamasını, eğer harbe niyetliyse kendisinin de hazır olduğunu söylüyordu. Şükri, Varaka 72-73b. Mektubu getiren elçi işkenceye tutulur ve öldürülür. Daha sonra Yavuz Selim hakaretler içeren bir mektubu Şah İsmail'e Erzincan'dan gönderir. Aslında Yavuz Şah'ın elçisi gelmeden Şah İsmail'e Erzincan'dan daha önce bir mektup yollar. Bu mektup Şah İsmail'i tahrik etmeye yönelik olup onu hakaretler karşısında savaş meydanına çekmeye yöneliktir. Mektubun özeti şöyledir. Allah'ın adını ve Hazreti Peygamber'in sünnetini baki kılmak ve seni ortadan kaldırmak için askerlerimle senin üzerine yürüdüm. Bunun için ulemadan fetva da aldım. Boğazı geçtiğimde sana bir mektup yazdım ve dedim ki, er isen meydana gelesin. Allah neyi dilerse o olur. Gafil oldum deme, hazırlığını yap. Sonra bahane etme. Ben geldim senin topraklarına girdim ama senden daha hiçbir eser yoktur. Kılıç sevdasında olanların belalara göğüs germesi lazımdır. Ölümden korkanların ata binmesi, kılıç kuşanması hatadır. Belki gizlenme sebebim benim askerimin çokluğudur. Onun için ben askerimden 40 bin kişiyi ayırıp Kayseri ile Sivas arasına bıraktım. Hasma müsamaha ancak bu kadar olur, başka olmaz. Eğer sende gayret ve hamiyet varsa gelip askerime karşı durasın. Allah'ın takdiri neyse o olur. Celalzade 1990 Varaka 133b-134b. Şah'ın bir kutu afyonla birlikte gönderdiği mektubu üzerine Yavuz hakaretlerinin dozunu arttırdığı ikinci bir mektubu Şah İsmail'e gönderir. Bu mektup bir nevi Şah'ın mektubuna cevap mahiyetindedir. İsmail-i Bahadır dergahıma mektup gönderip cürete müteallik kelimat etmişsin. Daha fazla cüretini gösterir nesne, bir hokka macun, tiryak da göndermişsin. Biz uzak diyarlardan asker çekip gelip senin memleketine girdik. Padişahların idaresi altında olan memleketler onların nikahlı hanımları mesabesindedir. Erkeklik nişanını taşıyan insan ona kimsenin saldırısına tahammül edemez. Benim askerim günlerdir senin memleketinin arazilerinde yürürler. Şimdiye kadar senden bir eser yoktur. Senden mertliğe dair bir fiil görülmemiştir. Yaptığın hep kurnazlık ve hiledir. Müptela olduğun derdin ilacını göndermişsin. Kullanmaya devam et. Belki bizimle karşı karşıya gelmene cesaret verir. Ben askerimden 40 bin kişiyi ayırıp Kayseri ile Sivas arasında bıraktım. Düşmana karşı mertlik ancak bu kadar olur. Eğer bundan sonra da gizlenir meydana çıkmaz isen erlik adı sana haramdır. Miğfer yerine peçe, zırh yerine çadır, çarşaf giyip serdarlık ve şahlık sevdasından vazgeçersin. Celalzade 1990 Varaka 135 AB. Osmanlı ordusu Tanas azı denen yerdeyken güneş tutulması da dolayı meydana gelir. Müneccimler bunu Yavuz'un Şah İsmail'e galip geleceği şeklinde yorumlar. Kemal Paşazade Defter 9, Varaka 135, Celalzade Varaka 138 A. Uzun bir zaman geçmesine rağmen Safevi ordusuna haber gelmemesi üzerine Osmanlı askerler arasında hoşnutsuzluk uyandı. Askerler sıkıntılarını eskimiş ve yırtılmış çarıklarının tüfekleri üzerine asıp göstermek suretiyle sembolik ve folklorik bir dil kullanmışlardır. Çaldıran Savaşı'ndan bir gün önce ordunun yorgunluğunu ileri süren bazı devlet adamları Yavuz'dan askerin dinlenmesi için bir iki gün istirahat vermesini talep ettiler. Baş defterdar Piri Mehmet Çelebi'nin fikrine göre ise beklemek zararlıydı. Onun düşüncesine göre Osmanlı askerleri içerisinde Şah İsmail'e sempati duyan askerler vardı. Uğur 1989-69. Gerçekten de Osmanlı askerleri arasında Kızılbaş ya da Kızılbaş Safevi taraftarı askerlerin bulunduğu Osmanlı bölgelerinde geçmektedir. Kızılbaş olarak vasıflandırılan Osmanlı askerlerinin önemli bir kısmının Osmanlı Safevi mücadelesinde Osmanlı açısından sorun haline geldiği görülmektedir. Savaş 2002-39. 22 Ağustos 1514'te Safevi orduları Çaldıran'a ulaşır ve ertesi gün savaş başlar. Selimnamelerde Safevi askerlerinin Osmanlı ordusuna göre daha dinç ve yorgun olmadığı dile getirilir. Acem askerlerine gelince, onlar da sayıca Osmanlı askerine denk idiler. Top ve tüfek yönünden Osmanlı'ya denk değildi, fakat çoğu atlı ve dinç idi. Osmanlı askeri gibi yorgun değildi, atları dinç ve bakımlıydı. Türk atları gibi uzun bir mesafe kat edip aç ve susuz kalmamışlardı. Acem süvarileri baştan ayağa zırhlara bürünmüştü, sanki bir demir dağ idi. Karası ve ağı olunmazdı fark, sera pay olmuştu puğlada gark. Şah İsmail de ordusunu üç gruba ayırdı. Merkezde kendi sancağının dibinde 5-10 bin askerle Veziri Azamı Seyyid Abdülbaki ve Kadı askeri Seyyid Şerif vardı. Sol kanadında 15 bin askerle Diyarbakır Beylerbeyi, Ustaçlıoğlu Muhammed Bey ve kardeşi Karahan vardı. Bunlar Anadolu askeri üzerine yürüyeceklerdi. Sağ tarafta ise 20 bin askeri ile Şah İsmail bizzat kendisi yer aldı ve Rumi askeri üzerine yürüyecekti. Yavuz Karabulut adlı atına binip askerine gayreti İslam'ı ve hamiyeti Seyyidül Enam'ı yani Hazreti Peygamber'i tamam yerine getirecek dem dur. Bugün düşmandan yüz çeviren avrattan kem dur diyerek mehterlere harp havalarını çaldırdı. Çarşamba günü sabahın erken saatlerinde başlayan harp akşama kadar sürdü. Şah İsmail ve Ustaçlıoğlu Osmanlı ordusu üzerine korkunç saldırılar yaptılar. Canla başla çarpıştılar fakat Osmanlıların iyi sevk ve idaresi ve düşmanı topçu atış sahasına çekmeleri savaşın akışını değiştirdi. Ordunun tertip ve düzeni, ateşli silahların avantajı, askerin fedakarlığı ve atı üzerinden inmeyip onları sevk ve idare eden ve coşturan sultanın askeri dehasının neticesinde dünyanın sayılı meydan muharebelerinden biri olan Çaldıran Savaşı Türkler tarafından kazanıldı ve tarihin şanlı sayfelerinden biri daha ecdadımız lehine döndü. Şah İsmail önce yaralandı ve sonra kaçtı, kendini Tebriz'de buldu. Orada da kalamadı, birkaç adamı ile Irak Sultaniye taraflarına gitti. Her şeyini terk etti. İki taraftan pek çok meşhur komutan ve idareci şehit oldu. Tahminlere göre iki tarafın kaybı 30-40 bin kadardı. Rumili Beylerbeyi Hasan Paşa, Malkoçoğlu Ali Bey, kardeşi Tur Ali Bey ve daha niceleri. Karşı taraftan Veziri Azam Abdülbaki, Bağdat Hakimi ve Şah'ın kayınpederi Hulefa Bey, Kadı askeri Seyyid Şerif savaşta ölür. Kemal Paşazade Şah İsmail'in için şu şiiri söyler. Bu resme cengi derken Şah-ı Gümrah, tüfenk dokundu pazusuna nagah. İle itlüğü hoş geldi yoluna, ki dokundu kaza oku koluna. Diledi tuta ejder ile pençe, yedi desti kazadan hoş tabanca. Defter 9, Varaka 134a. Celalzade Çaldıran'ı şöyle anlatır. Veda etti niyamına kılıçlar, ilişdüğü kızılbaşı kılıçlar. Geçer rengi hava sabbaha döndü, zemin can tutma üçün ağa döndü. Hünerden tığ gösterdi numune, yeri sirap itti cuyu hune. Bedenlerde şu denli etti eşme, ucu tiyün olupdu kana çeşme. Şu denli urdu let kalkana niza, siperler dönmüş idi eski beze. Olupdu nizeler fesat demriz, kan aldırmaya gelmiş ehli Tebriz. Doğuşti Rumili yiğitleri çok, seküler oynadı ben attılar ok. Kıvami yaylarını yatsılar hep, Kızılbaş'a sarıklar bastılar hep. Cihanı tutmuş idi ol gün afet, Kızılbaş üstüne koptu kıyamet. Kılıç elde ider azmi Kızılbaş, anı görür hemen hake koyar baş. Kazayı nagehani dir tüfenkler, kemin içre durup adayı bekler. Kırıldı bir hesap ehli acemden, gice şadan idiler camı cemden. Celalzade, Varaka 145-141a. Şah İsmail ve ordusunun yenilişini Osmanlı askeri büyük bir sevinçle karşılamıştır. Esirler divana getirilmiş, kadın ve çocuklar ayrılmıştır. Kızılbaş'ın hapsettiği alim, sanatkar ve devlet adamları serbest bırakılır. Safevi ordusu savaşa askere moral olsun diye aileleriyle gelmişti. Bunların hepsi esir alındı. Esir alınanlar arasında Şah İsmail'in hanımı Taçlı Hatun, kazasker yazıcı Tacizade Cafer Çelebi'ye padişah tarafından ihsan edilmiştir. Celalzade 5-145. Selimname yazarı Muhyi Çelebi'ye göre Selim şehitlerin defni için büyükçe bir yer hazırlatır ve bütün şehitleri oraya defnettirir. Muhyi Çelebi, Varaka 41a. Keşfi Mehmet Çelebi'nin Selimnamesinde Çaldıran Savaşı için düşünülen bir tarih vardır ki Ebced hesabıyla 1514'e tekabül etmektedir. Ya ilahi Hazreti Sultan Selim'in haşredek, ruhi hasmi sahmi sağm ile ola zirkavste, kim Kızılbaş içre düşen ceyşine tarihtir, ya Rab ol ervahı pakin, cay ol firdevste. Keşfi, Varaka 44b. Çaldıran zaferini Yavuz Selim'in birçok devlete duyurmak için fetihnameler hazırlatıp duyurduğunu Celalzade'nin Selimnamesinde görmekteyiz. Celalzade, Varaka 146 AB. Çaldıran Savaşı'nda Osmanlı askerlerinin eline birçok ganimetin geçtiğini Şükri-i Bitlisi'nin Selimnamesinde geçen şu şiirde anlamaktayız. Garet oldu anda güna gün meta, lalü güher derdi asker sağa sağa, çok teberrük nesne tarac ettiler, düşmanı nane muhtaç ettiler. Kıymetli taşlarla altın tasu teşt, çadır ota her birisi bir beheşt. Garet itti her kişi bir mahzeni, Çaldıran da her fakir oldu gani. Çaldıran Savaşı sonrası Tebriz halkı Yavuz Selim'i çok sıcak karşılamıştır. Büyük bir karşılama töreninin yapıldığı Kemal Paşa Zade'nin 9. defterinde yer alan bir şiirde detaylı olarak anlatılmaktadır. Çıkarlar Şah-ı Rum'a karşılayu, yolunu eşki çeşmile sulayu, döşerler at ayağına melekler, feleklerde nice altın benekler. Derilip cümle olcayı latife, döşerler at ayağına katife. Çıkıp bayu geda hep şaha karşı, varurlar çün kevakip maha karşı. Yürüdükçe şeh ol rana kumaşı, döşenmiş ferşe ol ziba feraşı. Durup derdi doyum oldu solaklar, evine müjdeci saldı ulaklar. Urdular yüz sürüyü payına paş, döşediler yoluna bir hat kumaş. Kaldırıp bir yerden eller açtılar, her yandan dürrü gevher saçtılar. Oradan varınca otağına ol, atlasu dibaydi ser cümle yol. Defter 9, Varaka 136 B. Yavuz Sultan Selim'in Tebriz'de bulunduğu sırada Şah İsmail'e esir düşen Herat ve Horasan bölgesinin hükümdarı Mirza Bediüzzaman ile görüşmesi de Selimnamelerde anlatılmaktadır. Yavuz'un Mirza Bediüzzaman ile görüşmesi sırasında Mirza'ya hükümdar protokolü uyguladığını görmekteyiz. Yavuz'un İran'dan sonra Afganistan, Hindistan hatta Çin'e kadar olan bölgeyi fethetme arzusu içinde olduğunu Selimname'de geçen bir şiirde bulmaktayız. Likt ad idem eğer ol tahta olayer, yar olursa bendeye perverdigar. Sur huser melûni def idem tamam, Rumiye bu milk yekser olaram. Arzu şimdi Horasan'dır mana, ol diyarum fethi asandır mana. Bil ki Hindü Sind olupdur arzum, anı tahkik eyle yüptür ehli Rum. Tahta sultan idem ahir seni, hot herata han idem ahir seni. Şükri-i Bitlisi, Varaka 98. Selim Tebriz'de bulunan usta sanatkarları, ilim ve hüner sahibi kişileri İstanbul şehrine armağan için sürgün edilmeleri hususunda ferman çıkartır. Şehri Tebriz içre bezirgan olan, ehli sanattan ne var imkan olan, her hüner ehli vü her sahip kemal, hoca iler tacirül darayı mal, süreler ahkam işe İstanbul'a faş, iyi de bunlar ol memalikte maaş, ta acemler sanatına bi licaç, Rumiler gösteremeye bir ihtiyaç. Şükri-i Bitlisi, Varaka 99b. İlkbaharın başlarından sonbaharın sonlarına kadar Yavuz ve ordusu bu sefer için ülkelerinden ayrı kalmışlardı. Bu durum orduda hoşnutsuzluk sebebiydi. Yeniçeri katiplerinden Talii şu beytinde memleket hasretini dile getirmektedir. Diyar-ı nazik-i Rum'un değer bir köyü bin şehre, gerekse heşt be hiç olsun değişmem anı Tebriz'e. Kemal Paşazade, Varaka 83a. İdrisi Bitlisi ve Celalzade'nin Selimnamelerinde Yavuz'un Çaldıran dönüşü Amasya'dayken Horasanlı Emin isimli Hoca-i Mollay İsfahane'nin kendisine gönderdiği manzum Çağatay Türkçesi ve Farsça yazılmış bir mektubu bulmaktayız. Mektupta Emin önce Selim'i metheder, daha sonra Şah İsmail'in Horasan'da yaptığı zulümler anlatılır ve Selim'in kendilerini kurtarmasını, Horasan'da bir sultanlık kurmasını talep eder. Türkistan Türklüğü'nün olumlu bir Osmanlı algılaması olduğunu mektupta görmekteyiz. Şeybani Devleti'nin Şah İsmail tarafından yıkılması şüphesiz bu duyguları daha da arttırmıştır. Emin'in şiiri iki beyitlik Arapça dua kısmından sonra 42 beyit Çağatayca ve 25 beyit Farsça kaside tarzında yazılmış bir şiirdir. Çağatay Türkçesiyle kaleme alınan 42 beyit aşağıdadır. Ey saadet seririnin şahı, vey celalet sipihrinin mahı, ey Süleyman sıfatu ısidem, vey nebi hasretü veli makdem, ey sehai milkide sipeh salar, vey şecaat memalikide medar, ey sikender sipahu ızrı ilham, vey mesiha de mükelim kelam, ey diyanet cihanı ga sultan, şah bin şahus revi devran, ey yüzünk aftabı evci celal, alem ehli kaşıkta zerre misal, ta zuhur eyledink bu alem ara, tüşti zevkü sürur adem ara, çaldın irse cihanda kusu nüvit, yitti din ehliya sadayı ümit, husrevi din pena şah selim, sadefi der işre düriyetim, taptı hak yolu da tarık-ı huyda, haledallahu milkehu ebeda, ehli İslam'ını hidayet kıl, tuğruk-ı şehri riayet kıl, bile kim adlü dağda barsanga, yar bolsun çehar yar sanga, kilki din ehliga amansın sen, mehdi-i sahibi zamansın sen, bar adlü sehang için hayran, yüz tümen hatem ile nuşirvan, men dimen kim zemane şahisin, belki sen kudreti ilahisin, beyle kim sende bar fethü zafer, kudreti haktur nefil iyi beşer, sanga ey şah arzı halim var, arz iter imdi kim mecalim var, lütf eyle meaning muradıma yit, dat hahının men imdi dadıma yit, bariydi meskenim Horasan'da, belki hıvarezim birle Balkan'da, kördüm ise besi belayı vatan, buldum ol milkdin cilayı vatan, din tarikını küfür yıktı tamam, küfür din mesnedini tuttu makam, bidat-u fısk yıktı alemni, fısk aklın ayırdı ademni, hanedanlar bağrusu boldu harap, kalmadı şer içinde ay ile tap, bağırımı küfür otu kebab itti, din-ü İslam'nı harap itti, ben de i sünnü vüpak mezhepmen, peyrevi ilmi din-ü mektepmen, anun üçün bu bidatı ehlidin, manga yitti cefa vüti gikin, manga düşmedi bu bela yalınguz, minnetü cerü iptila yalınguz, kim ki sünni idi cefa kördi, bidat ehlidin iptila gördi, sindin ümit vardır alem, alem içindeki beni Adem, rişte-i küfürni çıkıp izgül, kılıp İslam ilini tüz güzgül, İntizarın çeker Horasanlık, kıl Horasan'da dahi sultanlık, yarı müştak sanga ehli Irak, eyle kim canga ten irür müştak, mavera ün nehir içre şahü geda, kılaturlar sanga müdam dua, ki sining devletin füzun bolgay, düşmenin zaruser nigün bolgay, devletin üsret ile azmeyle, küfür defin kılurnu cezmeyle, kurtar İslam ehlini gamdan, mihnetü bidat ile matemden, lütf ile hastalarga derman kıl, hayır için zarlarga ihsan kıl, ger cihanın nüvidisindindür, ehli dinin ümidisindindür, hace-i hasta kim irür mahzun, bagrı turkanu eşkitür gülgün, yıklaban vuslatın diler daim, tingritin devletin tiler daim, ki vücudun tapıp hayatı ebed, küfrü bidat ehlini kıl gayret, bahtu nusret sanga müdam olsun, devletün dahi müstedam olsun. İdris, Varaka 67b, 68b, Celalzade, Varaka 36b, 38a. Tarihi konu olan bütün kitaplarda tam anlamıyla objektiflikten bahsetmek mümkün değildir. Zaten Selimnamelerin yazıldığı döneme baktığımızda sadece Osmanlı'da değil, bütün dünyada ilmi bir tarih disiplini içinde tarih yazıcılığı yapılmamıştır. Ancak bütün bu yanlı bakış açısına rağmen Selimnamelerde ortaya konulan birçok bilginin doğruluğundan artık şüphe edilmemektedir. Selimname ve benzeri eserlerde esas itibarıyla anlatılan olaylardan ziyade olayların yorumlanması subjektif karakterlidir. Mesela İdrisi Bitlisi'nin Selim Şahnamesi'nde Şah İsmail'in mektubuna 1. Selim ve Osmanlı ordusuna yönelttiği hakaretler ve bu esnada kullandığı tabirler olduğu gibi aktarılmakta, ardından da bu yazar benzer hakaretleri Şah İsmail'e yöneltmektedir. Kırlangıç 2001 sayfa 4. Yavuz ve Şah İsmail arasında süre gelen mücadelenin acı sonuçları hem kendi dönemlerinde hem de daha sonraki Türk halkı arasında yaşanmıştır. Bu milli birlik ve dayanışmayı zedeleyen ağır siyasi hataları özellikle Azerbaycan sahası şairleri hicvetmiştir. Mirza Elekber Sabir duyduğu acıyı mısralarında dile getirmiştir. Bir vakit Şah İsmail ve Sultan Selim'e, meftun olarak eyledik İslam'ı dunime, koyduk iki tane adı bir dini kadime, saldı bir teşeyyü bu tesennü bizi bime, kaldıkça bu haletle sezai esefiz biz, öz kavmimizin başına engel kelefiz biz. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin önde gelen şairlerinden biri olan Rüstem Behrudi'nin şiirlerinde Türkler arasında vuku bulan çekişmeler önemli yer tutar. Sözlerimizi Behrudi'nin mısralarıyla noktalayalım. Bah belece bah bu ahşam, men kaçarı Temur Lengi Hetayini, men ildirim Beyazit'i Sultan Selim seni seni, bu milletin hak edalet divanına çağırmışam. Sual müşkül sual çetin, İttihamın bu menemlik kavgasında ne günahı memleketin? Hamı susup hiçbir kesin günahı yok, yok yok geti. Her esinin bir elinde kanlı kılınç, bir elinde zemaninin mühürlenmiş beraeti. Kim neyleyip düzeyleyip hamı haydır, bilmeyipler bu düzlüğün sonu bir vaat, veten boyda ayrılıktır. Şah İsmail Hatayi'nin Azerbaycan dil ve edebiyatına tesiri. Profesör Doktor Cevat Heyet, İran. Şah İsmail Hatayi 1486-1524 Azerbaycan ve İran'da Safeviler sülalesini kurarak İran'ın istiklal ve birliğini sağlayan ve aynı zamanda Azerbaycan edebiyatına yeni bir dönem başlatan hükümdar şairdir. O Hatayi mahlasıyla Türkçe divan sahibi olmakla beraber Azerbaycan Türkçesinde ilk mesnevi yazan şairlerdendir. Onun Farsça şiirleri de vardır. O hem klasik şiirde yani aruz vezninde tabini denemiş hem de halk şiirinde bir usta gibi en güzel koşma geraylıların müellifi olmuştur. Bildiğimiz gibi Safevi devleti Şii Kızılbaş mefkuresi üzerine kurulmuştur. Hatayi bu devletin kurucusu gibi dövüşçü bir karakter olmakla birlikte hem de bu mefkurenin şeyhi ve şairi olmuştur. O halk arasında hükümdardan daha çok bir mürşit önder gibi tanınıp sevilmiştir. Bu konuda onun halk ruhuna uygun hece vezninde, aşk şiiri biçiminde yazdığı koşma ve geraylıları çok etkin olmuştur. Bu şiirler onun askerleri tarafından ezberlenir ve savaş meydanına okunurdu. Halk aşıkları onun şiirlerinden Üstad Name gibi faydalanmış, adına müzik bestelemiş ve destanlar yaratmışlardır. Hatayi zamanında şairlerimiz aruz vezninde şiir yazmaya alışmış ve hece veznine itibar etmezlerdi. Hatayi'nin hece vezniyle yani halk şiiri biçiminde şiirler yazması zamanına göre bir yenilik hatta bir devrim sayılırdı. R. Azade. Hatayi'nin şiirlerinde Şii tebligatıyla birlikte hurufilik ve vahdet-i vücut mefkuresinin izleri de görülmektedir. Hatayi en çok Nesimi'den etkilenmiş ve onun birçok şiirinde nazireler yazmıştır. O da Nesimi gibi insanı Tanrı'nın mazheri ve tecellisi bilir ve aşkı dünyanın temeli ve mihveri ve kainatı idare eden yani evreni yöneten ilahi güç gibi kabul ederdi. R. Azade. Onun yazdığı Nasihatname Azerbaycan Türkçesinde yazılmış ilk irfani didaktik mesnevilerdendir. Nasihatname'de Kızılbaşlara şiirliğin esasları ve hayat davranışları hakkında öğütler verilmiştir. Dehname Şah İsmail'in muhabbet konusunda yazılmış gazelleri ihtiva eden 1506 beyitten ibaret bir mesnevidir. Ve Tevhid, Peygamber, İmam Ali ve imamların tarifinden sonra bir Bahariye ile başlar, işte ondan örnekler. Kış gitti yine bahar geldi, kuşlar hamısı fehane düştü, yer giydi gabayı Hızır puşan, gül bitti vülale zar geldi, aşk oldu yine bu cane düştü, cümle dile geldi lep hamuşan. Hatayi'nin şiirlerinde sufiyane lirizmin güzel beyitleri yer almakta, ancak aynı şiirlerde savaş meydanında zafer kazanmış kahraman bir hükümdarın ifadesi de hissedilmektedir. Örneğin, biz ezelden ta ebed meydana gelmişlerdenüz, şahı merdan aşkına merdane gelmişlerdenüz. Veya, ezelden aşıkla divane geldim, hizaran dona girdim men dolandım. İmamımdır menin ol şahı merdan, İmam aşkına çalaram kılıncı, menem bunda hatayı Haydaroğlu. Yerim meyhanedir mestane geldim, bugün hızm ile men meydane geldim. Bugün nesli-i âli divane geldim, münafık kırmağa merdane geldim. Çü İsmail tek kurbana geldim. Şah İsmail Hatay'ı Azerbaycan Türk dilini devlet dili seviyesine yani düzeyine kaldırdı ve uluslararası yazışma dili gibi kullandı. Hem de orduda yazılan fermanlar ve emirnameler bu dilde yazılırdı. Onun zamanında Türk dili saray, ordu ve divan ve aristokrat kesimin dili olmuş ve Farsçaya Türk sözleri ve askeri terimleri girmiştir. Bu terimler Pehlevilerin iş başına geldiği zamana kadar devam etmiş, hatta şimdi dahi bazıları kullanılmaktadır. Tüfenk, top, gelen, geden, maşa ve benzerleri. Hatay'ı milli kültür ve ana dili edebiyatı bütün imkanlarıyla destekleyiş, söz, sanat sahipleri teşvik etmek amacıyla kendisi de Türkçe gazel, koşma ve geraylar yazmış, yurdunun çeşitli yerlerindeki yetenekli kalem sahiplerini saz söz ustalarını sarayına toplayıp himaye etmiştir. Onun sanat koruyuculuğu sayesinde minyatür ressamlığı, mimarı, halıcılık ve aşık sanatı 16. yüzyılda altın devrini yaşamıştır. M. Gasımlı 2002. Yazılı edebiyatta aşık tarzının geniş ölçüde uygulanışı Hatayi'ye mahsus yani özgü olmakla beraber onun gazellerinde folklor havası ve koşma geraylılarında da klasik şairin özelliği görülmektedir. M. Gasımlı 2002. Hatay halk dili ve nazım biçimlerini çok iyi bildiği için onun söylediği şiirler ilahiler halk arasında yayılmış ve Kızılbaş Alevi Şii Türklerin onun çevresinde çember hale gibi toplanmasına sebep olmuştur. Bu ilahiler yüzyıllarca halk arasında bestelenerek okunur. Hatta Anadolu'da Alevi Kızılbaş zümreleri arasında onun hatırası uzun zaman yaşamış ve bazen de siyasi krizlere sebep olmuştur. Birçok şair ona nazireler yazmış ve aşık havalan sırasına Şah Hatay'ı mahlası ilave edilmiştir. Azerbaycan dil ve edebiyat tarihinde Hatay şiiri bir dönem gibi tanınmıştır. Ezel Demircizade. Son olarak onun divanından Aruz Vezdinde Remel yazdığı bir gazelini aktarıyoruz. Bir peri heyranıyan bilmem mekanı gandadır. Kimse bilmez dünyada namü nişanı gandadır. Hubleri sevme deyüp tan etme ey zahit mana. Çünkü bilmezsen magamı cavdani gandadır. Geldi süphan ellezi esra bi abdi şenine. Levhi mahfuz dört içre ol hüsnün beyanı gandadır. Men dedim dizini görset dedi tokat yok sana. Bu sualine cevabı len taranı gandadır. Men dedim bir bu sever der can verip alma gerek. Bu mekan içre metai rayganı gandadır. Ta visalundan cuda düştüm hayatım kalmadı. Don yi ugbada sensüz zindeganı gandadır. Ganda kim yatsam cihanda uyku gelmez eynüme. Bu hatayı yatmağa yar astanı gandadır. Hatay şiirinin arşetipleri. Halil Ağaverdi, Azerbaycan. Şah İsmail Hatay'ın 1486-1524 Azerbaycan tarihindeki rolünü ve mevkiini başlıca olarak sertlendiren çok şerefli hizmetlerini birkaç kelime ile de ifade edebiliriz. Kendisi Azerbaycan halkını bir araya getirerek zamanında mensup olduğu ocağın soyun adını taşıyan meşhur Sefevi devletim kurmuş, Azerbaycan Türk kültürünü kalitece yeni merhaleye geçirmiş ve geliştirmiştir. Onun zammında Türkçe resmi devlet dili olarak kullanılmıştır. Amacımız ondan bir devlet adamı olarak bahsetmek olmadığından kendisinin siyasi çalışmalarını araştırmak niyetinde de değiliz. Hatay kudretli bir devlet başçısı olmanın yanı sıra hem de bir büyük edebi şahsiyet olarak edebiyat tarihimizde çok zengin bir iz bırakıp gitmiştir. Hususi medrese tahsili görmüş, Fars ve Arap dillerini öğrenmiştir. Türkçe, Farsça ve Arapçanın her birinde şiir yazabilen sanatçı, eserlerinin birçok kısmını ana dilinde Türkçe yazmıştır. Azerbaycan gibi çok eski ve zengin bir medeniyet, 12. asra kadar edebiyatta bulduğu kendi ifadesini Arap ve Farsça'da taşımaktaydı. Fakat bu dillerde şiir talakkileri ne kadar gelişmiş olabilirdiyse de, Türk ruhunu okşamak imkanından mehrum gibi görünürdü. Geniş halk kitlesi temelini özellikle onu oluşturan Oğuz boyları aslında bu yabancı dillerde olan edebiyata biganeydi ve kendi manevi ihtiyaçlarım eskiden mevcut olmuş ağız edebiyatı ile karşılanmaktaydı. Oğuzların İslam çevresine girdikleri zamandan başlayarak lisana yeni dinin getirdiği birçok kelimeler gibi nazım şekli, vezin, balağat kaideleri geniş bir nispetle Araplardan alınmıştı. Eski İran'ın hece vezninden hemen hiçbir şey kalmamış gibiydi. Fakat çok eski bir medeniyete varis olan Acemler de bu müthiş Arap nüfuzuna rağmen edebiyatlarında kendi şahsiyetlerini akis ettirdiler. Aruz vezinlerinden yalnız kendi zevklerine uygun olanları aldılar. Rubai şeklini icat ve yahut belki de ihya ettiler. Arap edebiyatının eski ve bilinen bir mahsuri sayabileceğimiz kaside şekline ve gazele bir başkalık verdiler. Ve bunların hepsinin üzerinde eski mitolojiyi canlandırarak Arap edebiyatının bütünlükle yabancı bulunduğu bir dastan devri açtılar. Doğal olarak Azerbaycan edebiyatı da bu kültür proseslerinin içinde bulunmakla onun merkez hattini teşkil ediyordu. Orta Çağ'ın Arap dilli, Fars dilli ve Türk dilli edebiyatlarının her birinde Azerbaycan edebiyatının bilinen isimlerini nazara alsak, örnek olarak seçildiğini müşahide edebiliriz. Bu devrin edebi kültür gelişmelerinde üç hat özel olarak dikkati çekmektedir. 1. İslam ve Arap kültürü. 2. İran ve Acem kültürü. 3. Türk ve Bozkır kültürü. Bunlardan birincisi esasen din, Kur'an ve dini edebiyat, İslam değerlerini terennüm eden edebiyat vasıtasıyla Azerbaycan edebiyatına derin izlenimler bıraktı. İkincisi orada ta eskiden beri yaşamakta olan Türkler de dahil olmakla İran edebiyatıydı. O devirde Türklerin gittikçe artan taarruzlarıyla zaten yıkılmakta olan eski Sasani saltanatı Arap kılıcı karşısına önce boyun eğdikten sonra İrancılık Hazreti Hüseyin'in evladını Sasanilerin varis ve devamcısı sayarak Ehl-i Beyt'in hukukunun müdafaa perdesi altında Arap milletine ve İslam dinine çok ağır darbeler vurdu. Ve eski bir medeniyetin kolayca yok edilemeyeceğini Zerdüşt akidelerini İslam kisvesi altına sokarak açıkça gösterdi. Hicretin 5. asırlarında İslam memleketlerinin her tarafında çeşitli mezhepler ve meslekler hüküm sürüyor, hükümdarların şahsi ve siyasi ihtirasları bunların gelişmesine büyük bir saha bırakıyordu. Bu esnada İslam aleminin muhtelif yerlerinde en çok göze çarpan şeylerden biri tasavvufun umumileşmesi ve mutasavvıfların çokluğuydu. Esasında İslam durmakla eski milli veya etnik inamları da taşıyan tasavvuf cereyanı Azerbaycan'da da geniş bir surette yayılır. 16. yüzyılda Şii mezhebi Safevi nüfuzu altında tüm arazileri kapsıyor. Bu nedenle Azerbaycan Sufi tarikatları İmam Hazreti Ali'nin kendilerinin piri mürşidi olarak kabul ediyorlardı. Tasavvuf edebiyatı da Hazret'in şahsiyetini mitoloji bir şekilde tanıtarak kendisini vasfediyordu. Hazret Ali şahsiyeti öteki İran halkları tarafından da aynı derecede sevildiğinden bu konuda bir fikir ayrılığı görünmüyor. Tabii ki Türklerin Hazret Ali kultuğuna bağlılığının özel nedenleri mevcut idi. Fakat önemli olan Türk tanrı ve Hızır kültleriyle bir sisteme dahil olup identikleşmesi, aynı bir kültün paradigmatik unsuruna çevrilmesiydi. İşte Azerbaycan edebiyatı Hatay zamanında ve onun şiirinde bu değerleri canlandırıyordu. Üçüncüsü hem de en önemlisi Türk kültürünün kendi etnik ve milli kökleri olduğundan bu hat onu kendi eski değerlerine sıkı suretle bağlamaktaydı. Tarihten Türklerin Azerbaycan'a, Ön Asya'ya ve Anadolu'ya akınlarının 11. 14. yüzyıllarda hızlandığı, sürekli karakter aldığı malumdur. Toğrul Bey Gazi ile başlanan bu Türk-Oğuz fütuhatı sonraki yürüyüşlerde de Azerbaycan kültürünü kendi eski başlangıcına, milli değerlerine dönebilmesi için geniş yol ve imkanlar açtı. Özellikle 14. yüzyılda Kazan Han Hülaki zamanında Moğolistan, Orta ve Doğu Türkistan'dan Azerbaycan'a yeni ve büyük Oğuz kütlesi kopup geldi. Bunların çoğu Bayandurlar ve Salurlardan ibaret olmakla Bozkır kültürünün taşıyıcılarıydı. Selçuklar döneminde geniş yayılamayan Oğuzculuk harekatı, Köçeri Maldar Devleti olan Elhanilerin zamanında her taraflı müdafaa olundu. Oğuzculuk ideolojisinin biçimlenmesi sonucunda Azerbaycan'da ve Ön Asya'da Karaman Beyliği, Karakoyunlu, Akkoyunlu, nihayet Sefeviler Devleti yarandı. Kızılbaşların Şah İsmail'in simasında sahib-ü zamanı görmeleri, Köçeri Türkmen tayfalarının eski baba töresini berpa edip, eski Türk devlet strukturuna uygun fütuhat devleti kuracak Hilaskar hükümdarı olan inamdan doğurdu. İşte bu inam Hatayi'nin mansup olduğu sufi ocağın, tarikatın, edebiyatın ve resmi devlet ideolojisinin yani Kızılbaşlığın biçimlenmesinde önemli rol oynadı. Hatayi şiiri üzerine yaptığımız araştırmalar bu çeşitli biçimli ve dolgun içerikli çok zengin edebi irsin arşetiplerini aşkarlamaya imkan verir. Elde olan metinlerin strüktür özellikleri 3 seviyede araştırılabilir. 1- Biçim seviyesi, 2- Bilgi seviyesi, 3- işare seviyesi. Bu seviyeler nazara alınmakla Hatay şiirinin poetik metin strüktürünün tipolojisi tahlil edilir, sonuçta kökler ve kaynaklar müeyyenleştirilir. 1. İdeya, felsefi yönümü. 1. İslam ve İslam'la ilgili dini değerler, 2. Tasavvuf ve tarikatlarla ilgili değerler. 2. Edebi yönümü. 1. Doğu edebiyatı, 2. Klasik Azerbaycan edebiyatı, 3. Türk halk şiiri, folklor. 3. İdeoloji yönümü. 1. Kızılbaşlık ideolojisi, A. Yapısı, 1. Din İslam, 2. Mezhep Şiilik, 3. Tarikat Alevilik, B. Arşetipleri ve ahlak düsturları, 1. Töre eski davranış kuralları, 2. Alplik eski kahramanlık kuralları, 3. Tanrıcılık, vahid tanrı ideyası, 4. Şeriat dini davranış, 5. İrfan sufi davranış. Şiir metinleri üzerine yaptığımız araştırmalar açıkladığımız strüktür seviyelerinin her birinde özel bilgiler vermektedir. En başlıcası ise çok zaman metin strüktürünün alt katında saklanmış bilgilerin aşkarlanabilmesidir. Bu tipli araştırma eski Türk ve Oğuz kültürünün şimdi arkaik sayılabilecek değerli unsurlarını aşkarlamaya imkanı verir. Türk-Oğuz kültürünün tüm özellikleri. Hatay şiirinde kendi edebi, bedii ifadesini tapabilir. Az yaşamasına çoğu zamanı devlet işlerine harcamasına rağmen zengin ve çeşitli bir edebi irs yaratmıştır. O hem aruz hem de hece vezninde hem epik hem de lirik eserler yazmıştır. Elimizde bulunan örneklerin janr ve şekil açısından çeşitliliği, koşma, versağı, geraylı, bayatı, mürabbe, tercibent, gazel, kaside, rübai, kıta, dehname ve nasihatname mesnevileri önce söylediklerimizi tasdiklemektedir. Eski manevi, madeni, dini, ahlaki, edebi, felsefi, etik, estetik, tarihi, etnografik değerlerin en uygun örneklerini, numunelerini kendi bedii irsinde fikir ve sanat olayı gibi gerçekleştiren Tanrı hevaleçisi, Evliya Hatay zekasının kudretiyle ilk önce edebiyatta, sanatta ve şahsiyette, topluma ve insana, dünyaya ve Tanrı'ya münasibette yeni ölçütler, meyarlar, kriterler oluşur. Bununla da Azerbaycan kültüründe Şah İsmail devri yeni epohal zamanı başlanır. Hatay Türk dilli şiirin gelişmesinde halk şiiri üzerinde muhteşem bir edebiyatın tekamülünde, ana dilinin resmi devlet dili olarak geniş şekilde kullanılmasında, aşık sanatının yaranmasında ve bunun yanı sıra Türk milli ruhunun kalkınmasında müstesna hizmetler göstermiştir. Bu açıdan Hatay Azerbaycan kültür tarihinde müstesna derecede ulusal ve kutsal bir şahsiyettir. Türk'ün eski sakral değerleriyle temasının en nikmin teminatında Hatay şiiri bize verebilir. Hoca Ahmet Yesevi felsefesiyle Yunus Emre lirikası, halk şiir tarzı, Füzuli'nin yüksek suretli zengin motiflenmiş poezisi ortak ve optimal bir noktada Hatay'da birleşmekte ve en dolgun ifadesini de onda bulmaktadır. Hatay poezisi, Türk'ü kendi eskisine kavuşturan bir poezidir. Kendisini kendisine, Türk'ü Türk'e kavuşturan bir muhteşem edebi kültür köprüsüdür. Türk'ün manevi birliğine giden yol onun tükenmez bitmez bilgisinden başlanır ve bu köprüden geçer. Kaynaklar 1. 13. 16. yüzyıllar Azerbaycan şiiri. Cilt 3 Bakü Erm 1984. 2. Fuat Köprülü Türk Edebiyatı'nda İlk Mutasavvıflar Ankara 1991. 3. Fuzuli Bayat Oğuz Epik Enenesi ve Oğuz Kağan Destanı Bakü 1993. 4. Şah İsmail Hatayi eserleri 2 ciltte Bakü 1976. 5. E. Seferli H. Yusifov Eski ve Orta Asırlar Azerbaycan Edebiyatı Bakü 1982. 4. Kaset 2. Yüzün Sonu.